Ayrım 4.
3. Eski sarayı gezmek 2 saat sürmüş olacaktı. Müzeye girdikten az sonra bir 15. yüzyıl resminin karşısında buldum onu. Döndü, baktı, ağzının bir köşesi kıpırdar gibi oldu bir gülümseyiş taslağı içinde. Çenesiyle resmi gösterdi, kalktı yerinden başka bir odaya geçti. Resmin karşısına oturdum. Bu resim çağının ölçülerine, kurallarına bağlı kaldığı halde o ölçülerle kuralları kendi gönlünce eğip bükememiş ama onlara gereğince de uyamamış, sıradan sayılabilecek bir küçük ustanın işiydi. Eski sarayın önündeki alanda olup biten bir şeyleri gösteriyordu. Saray, yapının her ayrıntısının eksiksiz gösterilmesi kaygısıyla çizilmiş bulunduğuna göre, alanda olup bitenler de gerçekçi bir gözle görülmüş olsa gerekti. Ancak alan dilim dilim bölünmüş değildi bu resimde. Büyük bir satranç tahtasına benziyordu, yüz yuvarlak bir satranç tahtasına. Alanın kıyısına büyük bir kalabalık yığılmıştı. Satranç tahtası değirmide, kutuların kiminde, yabansı giysili adamlar duruyordu. O çağın giysileri değildi bunlar, seyircilerin giysilerinden apayrıydı. Bildiğim kadarıyla belirli herhangi bir çağın giysileri de değildi. Bu çok renkli giysilerin belinde kimi yeşil, kimi mor şeritler vardı. Gevşek bir kuşak gibi bağlanmıştı. Besbelli bu garip oyunun iki takımı bu kuşakların renginden seçilip tanınıyordu. Besbelli bir oyundu bu resimde gösterilen, bir ortaçağ oyunu. Giysilerin yabansılığı yeniden doğuşu değil, ortaçağın gizemci simgeciliğini getiriyordu usa. Hiç değilse benim gibi bu geçmişi ancak kitaplardan öğrenmiş bir yabancının usuna. Oyuncuların yüzündeki basma kalıp anlatım bir şenlik oyunundan çok dikkatle, kim bilir belki de kaygıyla oynanan bir oyunun oyuncuları olduklarını düşündürebilirdi. Kaygıyla oynanan bir oyun ha dedim içimden. Daha neler uyduracağım bakalım. Resme baktıkça mor şeritlerin yeşillere göre daha ağır davranışlı, daha katı, daha kaygılı duruşu olduklarını görüyordum. Yeşil şeritler daha yabanıl, daha çevik, daha sert gibiydiler. Giysilerinin orasına burasına bir çalılığın içinden geçmişler de gelmişler gibi yapraklar, dikenler, kökler takılıydı. Boyunlarından sarkan zincirlerden atlara, kurtlara, parslara benzer hayvancıklar sallanıyordu. Resim büyüyordu gözlerimin önünde, ayrıntılarını gitgide daha iyi seçebiliyordum. Sesi yerimden sıçrattı beni, resme ne denli yaklaşmış olduğumu birden anladım. ''Nasıl çekiyor adamı değil mi?'' diyordu. Göçebelerin suyu sevmesi boşuna değil. İlk kez gülümsediğini görüyordum. Esretici bir işti ona bakmak. Gene gelirim dedi ardından. Bu oyunun öyküsünü dinlemek isterseniz sanırım. Bir daha gitti gözden. Bir kapı açılıveriyordu sanki önünde. Düz duvarın karşısında durur gibi de olsa. Bir roman tümcesi geldi usuma. Ellerinizin arasındayken bile, artık ellerinizin içindeyken bile, artık avucunuzdayken bile... Bilemiyordum. Türkçesini nasıl söylemek gerekirdi? Dayken bile bu tür yarattıklar kaçış yaratıklarıdır. Ama çeviriyi sonraya bırakabilirdim. Karnım acıkmaya başlıyordu. Yemek yerken de düşünebilirdim tümcenin Türkçesi üzerinde. Müzeyi gezmeliydim önce. 2 saat kadar sonraydı. Uzun bir geçeneğin ucunda gene göründü. Müzeye girer girmez gezdiğim bir yontu odasına doğru uzattı elini, çıktı dışarı. Hızlı hızlı yürüdüm, odaya girdim. Neyi göstermek istemiş olabilirdi ki? İlk girişimde her müzede göre göre görmez olduğum başlar arasında dikkatimi çekmesi gereken bir şey vardı da atlamış mıydım? Bir iki büyük, kolu kanadı kırık sıradan tanrı yontusundan başka bir de 13. yüzyıldan kalma bir sim kapağı vardı. Ölünün yontusu yatıyordu üzerinde. Ansızın anladım dikkatimi neye çektiğini. Bu adamın gösterişli giysisinin katları arasında göğsünün üzerinde ufak bir at yatıyordu. Boynundan göğsüne doğru büyük bir incelikle yontulmuş bir zincirin ucunda. Ucu kırık ayaklarının altında da bir haşhaş çiçeğiyle böğürtüleni andıran ufak bir dal vardı. Taş. Yemeğimi yerken hava kararmaya başladı. Basamaklardan çıkıp sabahleyin onu gördüğüm yerde içmek istedim kahvemi. Aynı masada oturuyordu. Hava aydınlıktı daha buralarda. Aşağılar iyice kararmıştı. Lambalar yanmaya başlamıştı dükkanlarda ama sokak lambaları sönüktü hala. Bir şey söylemedim. Karşısına oturdum. Oyuna katılıyor muyuz? Dedi. Üçüncü masal. Bir ortaçağ aptalı. Adalet Cimcoza. İstanbul'da kendisini okumuştum. Aralık ayının sonuydu. Yayımlandığını göremedi. Her şeyin başında, ortasında, sonunda hayvanını kuşanık adamın imgesi var. Her şey bu imgenin çevresinde birikip toplanıyor, düzenleniyor, canlanıp sağlıp gidiyor. Bir ortaçağ aptalının imgesi bu. Abasına sarılmış, yıprana yıprana asal soyutluğunu yitirip başının biçimini alan başlığının altında gözleri görünmez olmuş, yalın ayakları koca koca morarmış bir ortaçağ aptalı. Ayazda küçüle küçüle bir kamburla bir kuşak olup çıkmış. Gözlerine mil gibi saplanan bu gün ışığının ardından gelecek karanlıkta açıkta yatamayacağına karar vermiş olacak ki uzakta tepenin eteğinde duran çökmüş develeri andıran hana doğru yürüyor. Gün kararırken de olsa oraya bir kavuşabilse, duvarlardan birinin dibinde kıvılacak bir yercik bulsa yetecek. Gün devrilirken hanın kapısına hala erişememiş olacaktı bu aptal. Yorgun ayaklarını sürürken kaldırdığı toz beline dek yükseliyor artık. Bu yolda tek yolcu o. Yol yalnız onun çevresinde tozuyor. Arada bir irkilir gibi oluyor, ürperir gibi. Ama hava karardıkça çıkan bozkır ayazından, sabahtan beri bir tozan ekmek girmemiş kursağının kasılmasından olmadığını bir o biliyor. Bu irkilmelerin, bu ürpermelerin. Abayı delip derisini kazıyan, etine geçen cırnakları, dişleri, bu yırtılma, delinme acısını aptaldan başkası bilemez. Çünkü yarı cırboğa, yarı firavun faresi, tüyü pembeye çalar renkli, dişleriyle kemirgen, pençeleriyle etobur hayvanı kuşağının katlarıyla içinde taşıdığını gören yoktur daha. Gençliğinde bir dağ başında bulduğu kovukta gecelerken kuşağına girip yerleşmiş hayvanı yıllar yılı taşır yanında. Dövmüş, kovamamış, kaçıp kurtulamamış, öldürmeye de kıyamamıştır. Lokmasını onunla paylaşmıştır denemez de pek. Hayvan ancak üç lokmanın birine ortak olmuştur şimdiye dek. Canını da yalnız o acıktığında yakmıştır şimdiki gibi. Aptal onunla birlikte yaşamaya öylesine alışmıştır ki hayvanın ölmezliğine bile şaşmaz olmuştur. Bir lokma ekmek de bulmak zorundadır bu akşam, barınaktan öte. Günlerden beri yürümektedir bu bozkırda. Torbasında bir kırıntı bile kalmamıştır. Handa geceleyecek olanlarsa başka bir çağın insanları bu gece. Topluca gezip tozan, gürültülü, tuzu kuru bir sürü adam bunlar. Bozkır'ın deveden başka binek görmemiş bu ıssız konağına yerden bitme, yel hızlı, maden kaplı binitlerle varmış kişiler. Binitleri avluyu doldurmuş, kendileri de hanın yatacak ne kadar yeri varsa tutmuş. Yorgun olsalar gerek. Hepsi torbalarından çıkardıklarını yemiş, ayaklarının tozuyla serilip yatmıştır çünkü. Aptal hanın kapısına vardığında kapılar çoktan kapanmış, ortalık çoktan kararmış olacak. Aptalın çağında kapanmış kapılar gün doğmadan açılmaz bir daha. İçeridekilerse kapıların adam almak için değilse bile adam salmak için açılmamasının artık anlaşılmaz olduğu bir çağda yaşıyorlar. Aptal kapının önünde ama açıkta, ayazda. Karanlık iyice basmadan görmüş olduğu son şey şu. Sabah biri bakıp bakıp tepenin eteğine yaslanak gibi gördüğü han, gerçekte tepenin epey berisinde, dört yanı açık, sığınacak yer yok bu durumda. Çünkü esim de yok, yere doğru bastıran, küçülten ayaz var yalnız, fırdolayı. Açılmayacak kapıların önünde dolansa da bir, dolanmasa da, hayvanın cırnakları etini yardıkça yarıyor. Bağırsaklarına ulaşacak neredeyse. Hayvanın karnını doyurmak gerek. Yoksa vursa, dövse, ensesinden tutup atsa hiçbir şey değişmeyecek. Yıllardır deneyip artık vazgeçtiği şeyler bunlar. Kapının iki yanındaki kat kat oymalı taş girintilerin birine sokulup çöküyor. Handakilerin hepsi kerevetlerine serilip yatmış. Masaları andırıyor daha çok bu kerevetler. Yatanların altlarında bir şeyler yok. Üstlerinde maden kaplı binitlerin çekip çıkardıkları örtüler, kimi battaniyeye benzer kimi benzemez. Kerevetlerden biri boş ama ayak ucunda karışmış bir battaniye atılı duruyor. Orada yatan adamı uyku tutmamış olsa gerek, kalkmış dolaşıyor karanlıkta. Önce yatanların arasında dolaştı, sonra dış avluya çıkıp nöbet tutanlara baktı bu adam. Genç sayılır daha. Saçı sakal ağarmamış, omuzları çökmemiş, belini dik tutuyor. Ama uyuyamadığına da bakılırsa gençlikten epey uzaklaşmış olmalı. Aptalın akşam kızıllığında yolun sızsızlığını tek başına tozuttuğunu gören odur. Kapılar kapandığında Han ağasına az önce yoldan birinin geldiğini gördüğünü söyleyen, kapıların kapanışını biraz daha geciktirmesini dileyen odur. Ama Han ağası da aptalın çağında yaşar. Güneş çevren altına düşmeden kapılar kapanmış olmalıdır diye buyruk verilmiştir kendisine. Yapacak bir şey yoktur. Adam artık kapının önüne varmış olması gereken aptalı içeri almanın yolunu aramaktadır. Nöbet tutanlara bakması da ondan. Aptalı içeri sokmak için hanın duvarında yıllar sonra, yüzyıllar sonra açılacak yediği bulması gerek. Oysa şimdilik örselenmiş tek yer avlunun ortasındaki ağ kulesini tutan kemer ayakların bir tanesinin iç köşesi. Dolaşıyor. Kemer altlarından, duvar diplerinden gidiyor, nöbetçilere görünmemek için sonunda da aradığını buluyor. Kale bedeni gibi sağlam örülmüş duvarlar boyunca gide gide. Avlunun yan duvarlarıyla asıl han gövdesinin bitiştiği yerde toprak nedense biraz çökmüş, duvarın en alt taşı belli belirsiz oynamış yerinden. Ama buradan doğru bir gedik açılması yüzyılları gerektirecektir. Adamsa dağlar arasındaki bu uçsuz bucaksız düzlükte duran hana arkadaşlarıyla birlikte gireli, kapıdan içeri adımını atalı bu hanın çağına kapanıp kalmıştır. Dışarıda bekleyen, ayazda titriyor olsa gerek kendi gibi aptalın çağında. Ama ansızın şaşıracaktır adam çünkü duvarda dışarıdan içeriye doğru bir adam boyluk bir gedik açılacak, aptal kılıklı kişi kat kat tozların altında kalmış bir sesle bir şeyler fısıldayarak avluya süzülecektir. Adam bu fısıltıyı anlayabilmek için eski bir metin okur gibi güç bir çözümleme işlemine girişecektir içinde. Aptalın sessiz adımlarla uzaklaşıp yatanların bulunduğu bölüğün önüne vardığı sırada arkasından koşup yetişmek isterken bir yandan da kafasında aptalın sözlerini şöyle bir biçime sokacaktır. Duvarları pek sanırken dolaşa dolaşa şu yeni açılmış gediği buldum. İlk dolanışımda yoktu, sonradan açıldı. Şimdi de Tanrı'ya övgüler sunuyor aptal bundan ötürü. Yanına vardığında aptalı bakınıyor, aranıyor buluyor. Açtır diye düşünüyor adam. Koşup kerevetinin baş ucundaki torbasından saydam sargıları sarılı, içi etli, peynirli ekmekler alıyor, getirip uzatıyor. Aptal ekmeği ağzına götüreceğine kuşağına götürdü. Kumaşın tozlu katları içinden bir sumak uzandı, iki yanından da birer pençe. Hayvanın geri yanı görünmedi ama ekmek yavaş yavaş yetti bu pençelerle sumağın arasında. Adam şaşkın şaşkın bakıyor aptala. Aptalsa gözlerini yiyen hayvana dikmiş susuyor. Hayvan doymuş olacak ki gene kuşağın katları içine çekildi, ekmeğin ufak bir lokması yere düştü. Aptal eğiliyor o zaman. O lokmayı yerden alıp üflüyor, ağzına atıyor. Adam bir ekmek daha uzatıyor aptala. Sessizce alıyor onu aptal, duvar boyunca uzanan sekiye oturup ağır ağır, geve geve yemeye başlıyor. Ağzında tek dişi kalmamış olacak. Uyuyanların horultuları dalga dalga kabarıp diniyor. Buralarda, yerlerde öyle mi eser ola? Aptal geviyor. Adam bakıyor ona. Sonra ay ışığını yetersiz buldu adam. Kemerin altından geçip uyuyanlar bölüğüne girdi. Kerevetine gidip torbasından bir fener çıkardı, döndü aptalın yanına. Feneriyle yolunu aydınlatarak kesin adımlarla. Fenerin sarı ışığında ekmeğini geven aptalın resmini çizmeye başladı elleriyle. Havada, havaya çiziyordu elleriyle, parmaklarıyla aptalın resmini aptala baka baka. Çizdiği resim yavaş yavaş biçimleniyor, çizdiği çizgilerin ardında duran aptal yavaş yavaş yaslıyordu. Adam resmini bitirdiğinde karar vermiş olacak ki dizleri arasında tuttuğu feneri yere indirdi. Yamyası olmuş aptalın üzerine çerçeve geçirecekmiş gibi onu tuttu, yere yatırdı. Fenerin yandan vuran ışığında imzasını atacağı yeri biraz düşündü. Sonra cebinden şiş gibi uzun, oymacı kalemini andırır bir nesne çıkardı. Aptalın boş böğrüne dayayıp imzasını atmaya başladı. O zaman hiç beklemediği bir şey oldu. İmzasını atmayı daha bitirmemişti ki aptal dişsiz ağzını çıkardı, yattığı yerden doğrulmadan, hani ise kıpırdamadan ama adamın kulaklarını paralayan sesler çıkararak öksürmeye başladı. Adam kalemini kaldırdı aptalın böğrü üzerinden. Aptal durmadı. Öksürük kusmaya dönüştü. Önce gevdiği ekmekler yayıldı yere, yüzünün çevresine. Sonra kanlar, kara pıhtılar kustu. Ardından da ciğerlerini parça parça kandı kara. Adam yılgı içinde kaçtı aptalın yanından. Kaçarken fenerini de yanına almayı unutmadı. Dar attı kendini kerevetine, battaniyesine çekip yüzünü bile örttü. İçinin gürültüsü biraz diner gibi olunca öte yana kulak verebildi. Öksürük kesilmişti. Örtüler aralanıyordu. Onlar da söndü. Az sonra adımlar yaklaşır gibi oldu dışarıdan. Adamın içinde çocukça bir korku, yıllarca çöreklenip sindiği yerden başını kaldırdı. Han ağası gelir bakar, imzamı görüp beni suçlarsa... Adamlar, daha doğrusu adımlar uzaklaştı. Gece kolu olsa gerekti bunlar. İçi sessizleşti, dışarısı da dingindi. Olup bitenler akıl erer gibi değildi. Düş gördüğüne inanacaktı neredeyse. Ama ansızın bacaklarına sivri sivri bir şeyler battı. Bu şeyler bacağından yukarıya doğru çıkmaya başladı. Görmeden, bakmadan bildi ne olduğunu. İki eliyle hayvanın boğazını bütün gücüyle sıkmaya, gırtlağının olanca sesiyle bağırmaya girişti. Uyananlar koştu. Han ağası gece koluyla yetişti. Hayvanı güçlükle kopardılar adamın kalçasından. Giysisinin yırtıklarından kanlar sızıyor gibiydi. Adam artlarından yürüdü. Kemerin altından geçtiler. Boydan boya sekili bölmedi. Fenerlerin, meşalelerin ışığında, yanda, yerde hiçbir şey göremedi. Hayvanın boynuna bir ip dolamışlardı yapıştığı yerden koparmak için onu. İpin ucunda sallanıyordu şimdi. İpi tutan adam avluya çıktıklarında hayvanı başının üzerinde hızlı birkaç kez çevirdikten sonra fırlattı. Sapanla taş atar gibi. Boynundaki iple birlikte duvarlardan açtı hayvan, yitti gitti. Ağa herkesi yatağına gönderdi sonra. Ertesi sabah arkadaşları yola çıktığında adam onlarla gitmedi. Nedenli bekindelerse kandıramadılar. Adam hanın kapısından dışarı çıkamayacağını söylüyordu. Arkadaşları yörede epey dolaştıktan sonra o handan çok uzakta olmayan bir büyük kente döneceklerdi. 5 gün sonra o kentte buluşacaklarını kararlaştırdılar. Yola çıktı arkadaşları. Adam 4 gün 4 gece handa kaldı. 5. günün sabahı maden kaplı binitine bindi. Herkesle esenleşip kapıdan çıktı. Arkadaşlarını bulacağı kente öğle üzeri varabileceğini düşünüyordu. Kapıdan çıkıp ana yola ulaşmak için köşeyi dönerken yıldırım gibi bir şey bir taşın ardından fırlayıp kucağına düştü. Bağırmaya bile vakit bulamadı adam. Hayvan bu kez canını hiç acıtmadan cebine yerleşivermişti. Ana yola çıktılar. Adam cebinin içinden karnına, böğrüne saplanacak cırnakları düşünerek kenti buldu öğleye doğru. Ama hiçbir şey olmadı. İncecik yazlık ceketin cebinde buruşukça bir mendilinki kadar bir kabartı vardı. Hayvanın cebinde durduğunu kimse anlamadı adam arkadaşlarına katıldığında. Aptalın yapamadığını yapacaktı adam, aklına koymuştu. İlk cırnağı etinde duyduğu zaman elini cebine atıp hayvanı çıkaracak, o gece bağırdığı zaman uyanıp söylenen, uykularından tedirgin edildikleri için kendisiyle alay etmekten başka bir şey düşünmeyen, handan dışarı çıkmak istemeyişini sinir bozukluğuna vererek kendisiyle eğlenmekle yetinen arkadaşlarının gözü önünde hayvanı boğacaktı. Ölmüyor muydu? Eline geçireceği keskin bir şeyle boğazlayacak ya da bir taşla kafasını parçalayacaktı. Bekliyordu. Hayvan hiçbir şey yapmıyordu. Ama elini gizlice, kimseleri sezdirmeden, cebinin üzerinde ne zaman gezdirse hayvanın sıcaklığını, solunuşunu duyabiliyordu adam. Bekliyordu. Ancak o günün akşamına doğru kafasına dank etti ki hayvanı atmak, boğmak, boğazlamak, kafasını parçalamak için canının yanmasını beklemek gereksizdi. Hayvanı ömrü boyunca cebinde taşıyacağını düşünüyormuş gibi davranması çılgınlıktı. Aptalın bu hayvanı niye taşıdığını, ne zamandan beri taşıdığını bilmediği halde sanki ömrü boyunca taşımış olduğunu düşünmüştü. Öyle düşünmüş gibi davranıyordu. Yemekte yediler. Önlerinde kocaman bir bıçak duruyordu zaten. Elini cebine attı, hayvanı herhangi bir güçlük çekmeden cebinden çıkardı, sofraya yatırdı. Bıçağı kapıp boğazlayacakken arkadaşları bağırıp çığırıştılar. Elinden kolundan tuttular. Onu tımarhaneye kapatacaklarını söylediler. Çıldırmış mıydı? Hayvancağızı durup dururken keseceğini, cebinde gezdirdiğine göre beslemesi daha iyi olmaz mıydı? Koltuklarından tutup kaldırdılar adamı sofradan yatırdılar. Gece el ayak çekildikten sonra o kargaşalıkta kaçmış olan hayvan adamın yatağını buldu, karnını deşti pençeleriyle içini parçaladı, kemirdi, kopardı. Sabah kalkıp başına gittiklerinde adamın ölüsünü pıhtılaşmış kanlar içinde buldu arkadaşları. Hayvanın kanlı ayak izlerini merdivenin ortalarına dek seçebildiler. Ondan sonra pençeleri kurumuş olacaktı hayvanın. Arkadaşlarını gömdüler. Keyifleri kaçtığı için kendi kentlerine dönmeye karar verip maden kaplı binitlerine bindiler. Birkaç saat sonra yolun ortasında yürüyen, orta çağ aptallarını andırır kılıklı bir adam gördüler. Şöyle gözlerinin ucuyla yanından geçip atılırlarken ileriye doğru. Aptal kılıklı kişi hızlı hızlı gidiyordu ya yolunda, üzerine doğru yuvarlanan toz bulutunu görünce yolun kıyısına daratmıştı kendini. Önünden yıldırım hızıyla geçen bu yaratıklara baktı. Başını salladı uzun uzun, gözlerini uyuşturdu. Artlarından bir daha baktığında bir şey göremedi artık yolda.